Günaydınlar tekrardan. Nasılsınız bugün? Uyuyoruz, iyiyiz. Şöyle böyle. Anadolu rock müziği seven var mı aramızda? Sevdiğiniz birkaç grubun adını söylesenize.
Kıraç.
Çok güzel, çok güzel. Mor ve Ötesi'nin bir şarkısı var. Ve orada söylüyorlar. Tamiri mümkün mü kalbinin diye soruyorlar. Tamiri mümkün mü kalbinin? Orada metnere bakarsanız diyor, şöyle diyor. Elimde kalan kırık dökük parçalar. Ve aslında bugün bu soruya bakmak istiyorum sizinden. Tamiri mümkün mü kalbinin? Tamiri mümkün mü insanın hayatının? Ve biraz bugünkü vaazda itiraf edeyim size. Böyle bazen dağın dibine yürürsünüz, yukarıya bakarsınız. Ben bu dağa nasıl çıkacağım ya? Teleferik yok, hiçbir şey yok. Çıplak ellerimden, ayaklarımdan nasıl çıkacağım? Bu biraz buna benziyor. Neden kendimi böyle hissettiğimi de sizinden paylaşayım. Çünkü bu konu, bugünkü konu, sanki son haftalarda Davud'un hayatına baktık ve o dağın etrafına biraz dolaştık, baktık. Davud küçükken, çobanken, çok önemsiz 8. oğul olarak birdenbire kral çağrısını alıyor. Ondan sonra çocukken Goliath'tan, Cavrik'ten savaşıyor. Cesur birisi oluyor. Ondan sonra kralın esas oğluyla Yonatan'la güzel bir dostluk kuruyor ve böyle hayatı gayet iyi gidiyor. Ama sonra hayatında büyük bir çöküş yaşıyor. Ve bugünkü baktığımız metine ikinci defa bakıyoruz. Çünkü aslında 18 Mayıs'ta ilk defa bakmıştık. Ve o kadar derin bir metin ki o ilk defa baktığımızdaki kapsayamadığım şeyleri size o zaman da söyledim. Bu metne geri döneceğiz dedim. Ve Davud'un hayatınıza bakarsanız aşırı bir çöküş yaşıyor. Sanki her şeyi berbat ediyor. Böyle bir hayatınız bir evse, diyelim ki hayat boyunca bir ev yaptınız, inşa ettiniz kendinizden. Sanki o eve gidip ateş koyup evi yakmış gibi gözüküyor. Her şey tehlike altında. Hayatı, namusu, halkın görüşündeki durumu, krallığı, ailesi. Sanki her şey bu noktadan sonra çöküş noktasından sonrası gibi oluyor. Fakat bugün Mezmur 51'e bakıyoruz ve Davud'un belki en meşhur mezmuru 51. mezmur. Ve 51. mezmur Davud'un hayatında bir dönüm noktası. Ve şöyle bir dönüm noktası, metne bakarsanız göreceksiniz, birlikte bakacağız. Hayatındaki koşullar kötüye gitse de Davud artık bir daha tuzağa düşmüyor. Davud artık bir daha, nasıl diyeyim, hayatın olumsuzluklarına olumsuz cevap vermiyor. Bir daha günaha da düşmüyor sanki. Çok ilginç bir dönüm noktası ve biz baktık bizim kültürümüzde ağır ve kötü şeylerle karşılaştığımızda nasıl başa çıkıyoruz diye baktık. Dedik ki normalde olmamış gibi davranıyoruz veya kaçıyoruz veyahut unutmaya çalışıyoruz. Ama Rab bize başka bir yol gösteriyor. Ve bugünkü soru tamiri mümkün mü kalbinin, bu soruya Rab evet diyor. Bir koşul var, bir koşul var. Bir enstrüman var. Ve bu size söylediğimde belki güleceksiniz veya çok garip gelecek kulağınıza. Çünkü kafanızda olan şey biraz farklı. Hayatı tekrar tamir etmek için tövbeye ihtiyaç var. Ve tövbenin Diyanet sayfasına gittim baktım. Tövbe Müslümanlıkta da var. Birçok insan bu kelimeyi kullanıyor. Fakat kelamda tövbe farklı tanımlanıyor ve sizinle buna bakmak istiyorum ve bakın tövbe o kadar önemli bir konu ki onun için bu dağın önünde duruyorum ve dışarı bakıyorum gibi düşünün. Çünkü hem iman hayatının içine girmesinin en temel anahtarı hem de iman hayatında devam etmenin en temel anahtarı hem de iman hayatını başarılı bir şekilde Rabbin yanına kadar devam ettirmenin de en temel anahtarı. Yani böyle bir kere yaptım bitti gibi bir şey değil. Bugün 8. sınıflar şu LGS sınava giriyor. Bir kere giriyorlar, iş girdin yaptın bitti. Tekrarı yok. Ama tövbe öyle değil. Ve belki bugün ilk defa geldiniz veya bunu dinliyorsunuz. Ve belki Rabbi, bilmiyorum, belki ateistsiniz, deistsiniz, Müslümansınız. Her neyseniz bu konu o kadar önemli ki hayatınızın, kalbinizin tamiri mümkün fakat tövbe gereklidir. Doğru anlaşılmış bir tövbe gereklidir. Ve bakın bu konuyu biz kaybettik. Bu konuyu biz, nasıl diyeyim, İsa'yı takip ediyoruz diyenler olarak da kaybettik. Bu konunun en etkili kitabı bana sorarsanız 1600 yıllarında yazılmış bir kitap. Bugün birçok kitap yazılıyor ama tövbe hakkında hiç kitap yazılmıyor. Çok az konuşulmuş bir şey. O kadar önemli ki ayırt etmeniz gereken bir şey var. Mesela benim babamla çok sohbet ederdik. O da biraz geyik yapardı. Siz Hristiyanlar, siz işte çok basitsiniz, işte günah işliyorsunuz, sonra tövbe diyorsunuz, İsa her şeyi affediyor, sonra tekrar günah işliyor. Yok öyle baba, öyle değil ama falan. Ama yani aklınızdaki tövbe kavramı ne kadar farklı olabileceğine bir örnek. Bakın 17. yüzyılda yazılmış bir kitapta diyor ki, tövbeyi anlamak için önce bir sahte tövbenin ne olduğunu anlamanız lazım diyor. Sahte tövbenin farklı yöntemleri var. Size kısaca sayacağım. Bak çok hızlı gideceğim bugün. Ama önemli, çünkü doğruyu anlamak için önce sahteyi anlamamız lazım. Bakın tövbe yasal bir korku değil. Ve size kutsal kitaptan karakterler örnek vereceğim. Mesela Judas İskariot İsa'yı ele veriyor. Ve ondan sonra diyor ki masum kan döktüm diyor. Asıl İsa'yı ele verdiğinden üzgün değil. Ama belki cezadan korkuyor. Ama bu esas tövbe değil. Başka bir sahte tövbe, yüzeysel tövbe. Belki yaptıklarınızdan biraz pişmanlık duyuyorsunuz. Diyorsun ya yani biraz abarttım ama aslında doğruydu. Veya parçalarından. Ama bu tövbe de esas değil. Çünkü kalıcı, dönüştürücü gücü yoktur. Herodes mesela. Peygamber Yahya'yı çok dinliyordu, dinliyordu. Hapse atıyordu ama sıra sıra önüne çağırıyordu. Vaaz ver bakayım bana diyordu. Ondan sonra dinliyordu. Sonra biraz vicdanı rahatsız olunca yine hapse attırtıyordu. Ama tövbe bu değil. Tövbenin gücüne yetmiyordu. Çünkü en sonunda Yahya'nın kafını kestirtti adam. Kısmi tövbe de değil. Belki bazı şeyler yapıyorsunuz, böyle toplumda bir yere yansıtıyor, etrafınıza ayıp diyor herkes. Ondan sonra ayıplandığınız için kısmi tövbe ediyorsunuz ama gizli parçalarını hiçbir zaman paylaşmıyorsunuz. Göz bebek günahlara devam ediyorsunuz. Göz bebek namussuzluklara devam ediyorsunuz. Şaul mesela böyleydi. Davut'tan evvel giren ki kral. Samuel gidip ona ne yaptın sen lan diyor. Ondan sonra bir bahane ama ya şimdi keseyim. Yani o da değil, kısmi tövbe de değil. Firavun'a bakıyoruz eski antlaşmada. Sadece sıkıntılar ortasına girdiğinde tövbe ediyor. Sadece acılar içine girdiğinde tövbe ediyor. Ama acılar gider gitmez yine eski yollarına devam ediyor. Nehirler kan oluyor diyor. Tamam günah işledim. Rabbini affetsin. Musa gel benim için dua et. Musa dua ediyor. Nehirler yine normalleşiyor. Ondan sonra iş biter bitmez yine kötülüğe devam ediyor. Yine aynı yollara devam ediyor. Bu da esas tövbe değil. Ağzından tövbe etmek de değil. Çölde İsrail'e baktığımızda birçok defa Rab'be karşı çok büyük şerefsizlikler yapıyorlar. Birçok defa itaatsizlik ediyorlar. Ve diyorlar bir daha yapmayacağız, Rab bizi affetsin. Bir daha yapmayacağız. Ondan sonra ama sadece ağzından hiçbir eylem yok. Aynı şeye devam ediyorlar. İsa'la karşılaşan zengin genç son bir sahte yol. Diyor ki cennete gitmek için neler yapmam lazım? İsa sayıyor. Yasada ne yazıyor? O işte annene babana saygı göster. Şunu bunu bunu. Bunların hepsini yaptım. Bir şeyin eksik diyor İsa. Bütün paranı sat. Fakirlere dağıt. Benim ardımdan gel. Ve zengin genç tövbe etmiyor. Çünkü sadece bazı namussuzluklarını bırakıyor ve yerine yenilerle devam ediyor. Para çok büyük bir güçtü. Peki bu sahte tövbe ise gerçek tövbe nedir? Ve bugün bu metinde sizinle buna bakmak istiyorum. Bu hayat belki bu kilisenin hayatında arkadaşlarımıza söyleyebileceğimiz en önemli ve güçlü mesaj. Çünkü müjdenin, İsa'nın bize verdiği iyi haberin ilk kısmı tövbeden oluşuyor. İlk kısmı itiraf etmekten oluşuyor. Biz olmamız gereken gibi değiliz. Biz yapmamız gereken şeyleri yapmıyoruz. Biz Allah'a karşı çok büyük şerefsizlikler yaptık. Ve yapmaya devam ediyoruz. Gerçek tövbe nedir? Bakın göreceğiz ki gerçek tövbe günahını bahanesiz, suçlamasız ve savunmasız tanır ve kabul eder. Der ki evet, ben bunu yaptım. Davud'u belki ayırt eden en büyük şey budur. Nathan ona gidiyor ve diyor ki o adam sensin diyor. Metinde okudunuz ve Davud diyor ki ben günah işledim diyor. Bakın şunu da diyebilirdi. İşim çok zordu. Hayat boyunca silahlara, savaşa gittim. Bir savaştan öbürüne gittim. Artık yoruldum. Biraz da konfor bana da lazımdı. Canım sıkıldı. Birçok bahane. Hayır, hiçbir bahane sürmüyor. Hiç savunmuyor adam. Ben günah işledim. İkincisi içten derin bir pişmanlık hissediyor. Derin bir keder hissi, derin bir üzüntü hissediyor. Sonuçlarından ötürü değil. Başına gelebileceklerden ötürü değil. Krallığımı kaybettim. Halk benimle alay edecek. Ailem benimle rezillik duyacak. Hiçbirisi değil. Gerçekten yaptıklarından ötürü derin bir pişmanlık ve keder hissediyor. Sonra hem insana hem Allah'a karşı itiraf. Ve bu itiraf zoraki ve yüzeysel değil. Gönüllü, samimi ve ayrıntılı. Yani hepsi Davud'un hayatında görüyoruz. Hatta bir mezmur yazıyor. Bütün dünya duysun diye. Ben neler yaptım. Ama Rab beni affedebilir. Sonra günah karşısında kutsal bir utanç. Kutsal bir utanç hissediyor. Ben bunu Rab'be nasıl yaptım? O bana hep iyilik verdi ve ben bunu nasıl cüret ettim? Sonra içinde büyük bir nefret, günaha karşı, kötülüğe karşı, şerefsizliğe karşı büyük bir nefret. Derin bir nefret. Sadece günahı bırakmak değil. Sadece günahı bırakıp keşke yapabilsem. Acaba ne kadar uçuruma acaba ne kadar yaklaşabilirim değil. Yaptığına karşı büyük ve derin bir nefret. Uçurumdan ne kadar uzak durabilirim? Ve son olarak sadece günahı terk etmek değil, günahı telafi etmek, tazmin düşünmek, ziyana sürdüğüm toplumu, insanı nasıl bu hakkı iade edebilirim? Ve bakın bütün bu altı şey bir araya gelmesi lazım ve onun için anlıyorsunuz ki tövbe hiç kolay bir şey değil. Esas tövbe, tövbenin esas kelimesine bakarsanız, matatoniye bakarsanız Grekçe'de diyor ki zihniyet değişikliği diyor. Yani hayat yöntemini dönüştürüyorsunuz. Yürüdüğünüz istikameti değiştiriyorsunuz. Ve ilk başta da söyledim, Martin Luther dedi ki bütün hayat tövbeden oluşur dedi. Bütün hayat tövbedir. Bir imanlının hayatı sadece daimi olarak tekrar tekrar alışkanlık olarak tövbeden oluşması lazım dedi. Şimdi birlikte bakalım bu nasıl mümkün? Nasıl her durumda hayatımızı tamir etme, kalbinin tamiri mümkün mü? Nasıl mümkün? Buna benimle bakmak için hazırsanız 3 şeye bak, 4 şeye bakmak istiyorum sizinden. Tövbe çağrısına, tövbe bağlamına, tövbenin kısımlarına ve tövbenin gücüne. Kısa bakmaya çalışacağım. Biraz zor ama hazırsanız birlikte bakalım. Bakın ilk ayette tövbe çağrısı. İlk ayette ne diyor? Rab Nathan'ı Davud'a gönderdi diyor. Bu çok önemli bir anahtar. Bakın mezmura bakarsanız Davud diyor ki ben fesat içinde doğdum diyor. Yani Davud düşüşü ortaya sürüyor. Diyor ki bizim yaşamımızın bağlamı, hepimizin yaşamının bağlamı, biz mükemmel olarak yaratıldık. Allah'ın suretinde yaratıldık fakat Allah'a güvenmemeye karar verdiğimizde Adem'in ilk yaptığı şerefsizlikle birlikte büyük bir karanlığa düştük. Ve bu karanlık bağlamında Allah devamlı ve devamlı insanı kendisine geri çağırıyor. İnisiyatif burada Tanrı'da. Rab Nathan'ı Davud'a gönderdi. Ne kadar sevgi dolu bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Rab Nathan'ı Davud'a... Nathan'ın haberi yok. Veyahut haberi varsa cesaret etmiyor. Çünkü bütün halk az çok biliyordu Davud'un yaptığını. Açık saçık günah işledi. Tanrı insanları devamlı çağırıyor, tövbeye çağırıyor, uyarıyor. Hayata geri dönmelerini istiyor. Zihniyet değişikliklerini, yöntem değişikliklerini istiyor ve çağırıyor. Ve bakın bu kulağınıza saçma geliyorsa varsayın şu ki insan belki biz görebiliyoruz ama yine de körüz. Hatta bazen fiziksel olan kör insanlar gerçekten görebilen insanlardan daha iyi görebiliyor. Aşık Veysel biliyorsunuz kördü. Göremiyordu. Ama gözü çok iyi görüyordu aslında. Halkın çektiklerini, yaptıklarını, hissettiklerini çok iyi görüyordu. Ama biz bazen göremiyoruz. Özellikle yanlış yola düştüğümüzde göremiyoruz. Kendimizin nerede bulduğunu bilmiyoruz. İsa bir yerde Ferisilere diyor ki, bir kör öbür körü nasıl yönlendirebilir? İkisi de dağdan düşer. Bu aynı noktaya giriyor. Biz hangi duruma düştüğümüzü bilmiyoruz. Bir de bakın biz bazen hayatımızı böyle bir anda uçurumdan atmış gibi oluyoruz. Ve sanki böyle şimşek çakmış gibi oluyor bize. Sanki aniden her şey düşmüş gibi oluyor. Ve belki siz bu vaaz serisinde de bizimle okudunuz. 1. Samuel'i okudunuz, 2. Samuel'i okudunuz. Ve sonra işte 2. Samuel 11'e geldi. Ulan nereden geldi birdenbire aklına? Birden hayatını çöpe atıyor. Hayır. Birden değil. Hiçbir zaman birden hayatımızı çöpe atmıyoruz. Hiçbir zaman şimşek gibi çakıp her şeyimizi yok etmiyoruz. Bunlar her zaman bir süreç içeriyor. Uzun vadeli başlamış sürecin sonucuna varıyoruz ve hayatımızı yok ediyoruz. Davud birdenbire bir tuzağa düşmedi. Bakın sabah işe çıkıp metroya binip öğleden sonra akşam birden tanımadığınız birisinin yatağında uyanmıyorsunuz. Bu bir süreç. Ha, ben buraya nasıl geldim? Herhalde beni birisi uyuşturdu. İrademin karşısına bu yatağa koydu. Ben bu kişiyi hiç tanımıyorum. Öyle değil. Hiçbir zaman birden olmuyor. Bakın 1. ve 2. Samuel'i yorumlayan edebiyat profesörü Robert Altar diyor ki Davut kral olduktan sonra damla damla, adım adım güç, siyaset, politik hayatını değiştirmeye başladı. Damla damla, biliyorsunuz damla, böyle hiç kayaya gördünüz mü? Damla damlayan kayayı bile deliyor. İnsanı nasıl delmesin? Damla damla Davut artık kral olduktan sonra, o mutlak güce sahip olduktan sonra, her şeyi yapabildikten sonra, bir savaştan öteki savaşa gidip, bir başarıdan, bir zaferden öteki zafere gittikten sonra, artık yüreği çürümeye başladı, değişmeye başladı, dönüşmeye başladı. Çok meşhur bir alıntı var, biliyorsunuz, güç bozar, mutlak güç mutlaka bozar. Bakın, Davut siyasete kavuştuktan sonra rakiplerinden başa çıkmaya, siyasi rakip, işte başka birisi kral olmak istiyor, başka birisi o gücü istiyor. Ama işte iki tane ordu komutanı var, birisini istemiyor, birisini istiyor. Bütün bunlar oyun, gizli oyunlar ve Davut bunu hepsini öğrendi. Ve hayatı adım adım, damla damla bunlarla zehirlendi. Zina en son noktaydı. Cinayet en son noktaydı. Ondan evvel birçok şey, birçok şeyle çürümeye başladı. Bakın, 2. Samuel 11'e geldiğimizde iş zaten bitmiş durumda. Neler gördük? Tembellik gördük, şehvet gördük, gücü kötüye kullanmayı gördük, zinayı gördük, yalan söylemeyi gördük, oyunlar gördük, cinayet gördük. Bakın, en yakın arkadaşının karısını çalıyor, zina işliyor, hamile kalıyor kadın, ondan sonra arkadaşını gücünle öldürtüyor. Ama bakın, bu aniden olmuyor. O noktaya gelene kadar uzun bir süreç var. Bakın, sizin hayatınızda da öyle, benim hayatımda da öyle. Ama biz bunları görmüyoruz. Davut bunları görmüyor. Nathan Davut'a geliyor. Ve Davut diyor ki, peygamberim neden geldin? Haberi yok. Ve Nathan ona bir öykü anlatıyor, bir benzetme anlatıyor. Ve bakın, biz de görmüyoruz. Bir duvar veya bir baraj gibi düşünün. Baraj birden çökmez. Barajın içinde önce çatlaklar oluşur. Belki ufak parçalar dökülür. Ondan sonra belki görmeyiz ama ufak yerlerden su kaçırmaya başlar. Baraj yıkıldığında iş çoktan bitti, içten geçti. Ve bizim hayatımızda da aynı şey. Davut hangi durumda olduğunu görmez. Sen ve ben hangi durumda olduğumuzu göremeyiz. Ve daha da fazla, biz kötülük yaptığımızda kendimizi mükemmel uzman şekilde savunabiliriz. Bakın, Davut zina işlediğinde kendini bir sevgili gibi gördü. Günahkar gibi görmedi. Şerefsiz gibi görmedi. Aşığım. Hayatımın kadınla tanıştım. İşte gerçek bu. En yakın arkadaşını öldürtmeye emir verdiğinde kendini bir cinayet işleyen gibi görmedi. Komutan gibi gördü. Kral benim. Savaşı ben yönlendiriyorum. Git şunu şuraya koy. Onu oraya koy. Git orada savaşın. Aha. Stratejik uzman benim. Bakın, şeytan bir ışık meleğiydi, biliyorsunuz. Müslümanlıkta değil ama Hristiyanlıkta şeytan Lucifer ışık meleğiydi. Yani Allah'ın en güzel, en parlak meleklerinden birisiydi. Ve kibire kapılıp düştü diyoruz. Ve Rab bizi uyarıyor. Diyor ki, ışık meleği hiçbir zaman sana gelmiyor. Hadi gel biraz kötülük işleyelim. Hadi gel zina işleyelim. Hadi gel yalan söyleyelim. Öyle gelmiyor ki size. Size diyor ki, ya şimdi arkadaşına doğruyu söylersen onun kalbini kıracaksın. Ya biraz merhamet göster. Ona tam doğruyu söyleme bak. İnsan mısın? Lütfen. Lütfen. Ya ona beyaz yalan söyle. Anlıyor musunuz? Siz hiçbir şey görmüyorsunuz. Davut hiçbir şey görmüyor. Biz kendimizi kandırabiliyoruz. Her şeyi pes pembe boyuyoruz. Tavan pis ama biz beyaz boyamayı başarıyoruz. Tavanın her yeri siyah, çürümüş ama biz görmemezlikten geliyoruz. Güneş gözlüğüyle dolaşıyoruz. Her şey çok güzel. Hiçbir şey yok. Ve Rab bunun içine Nathan'ı gönderiyor. Çağrı bu. Çünkü insan kendini kandırıyor. Biz kendimizi kandırıyoruz. Düşüşten ötürü kendimizi kandırıyoruz. Bakın bir yazar şöyle dedi. Dedi ki cehenneme giden yol iyi niyetlerle kaplıdır dedi. Biz görmediğimiz için Rab bizi çağırıyor. Geri çağırıyor ve insanları kullanıyor. İkinci noktama geliyorum. Bakın tövbenin çağrısı. Tanrı insanları kullanarak bizi çağırıyor. İkincisi tövbenin bağlamı nedir? Tövbenin bağlamı arkadaş çevreniz. Bakın Rab Natan'ı gidişi güzel çağırmıyor. Natan herhangi bir peygamber değildi. Rab Davud'un çok samimi, güvendiği, sevdiği bir dostu çağırıyor. Natan ve Davud uzun zamanlardır, yıllardır birbirlerini tanışıyor. Kötü günlerde, iyi günlerde birlikte yaşamış ve başarmış bir ilişkiyi Davud'un hayatına geri çağırıyor. Ve tövbenin bağlamı her zaman samimi ilişkiler. Ve hayatınızda samimi ilişkiler yoksa tövbe hayatınızda yoktur. Bu kadar basit. Bakın Rab bir meleği çağırmıyor. Rab bir meleği çağırıyordu ve diyordu Davud ya Natan'ı çağırıyor. Çünkü kendimiz göremiyoruz. Ve göremediğimiz için hayatımızda bize doğruyu söyleyen, doğru acırsa bile, acıtırsa, incitirse bile doğruyu söyleyen dostlara ihtiyacımız var. Natan'lara ihtiyacımız var. Çok tanıdığımız, samimi olduğumuz, güvendiğimiz dostlara ihtiyacımız var. Tövbenin adımlarını ver diyebilirsiniz. Hadi anlat bakayım nasıl tövbe etmem lazım. 1, 2, 3, 4, 5 o kadar basit değil. Tövbenin koşulu güvendiğiniz arkadaşlarla birlikte yaşamanız lazım. Ve bakın bu birden böyle havadan hop diye düşmüyor. Siz inisiyatifi bulmanız lazım. Bakın birkaç hafta evvel neye baktık? Davud ve Yonatan birlikte bir ant yapıyor. Ve bu ant birbirlerine güveniyorlar demektir. Bakın böyle bir dostluk. Belki birine gideceksin diyeceksin ki Ali ben senden bir ant yapmak istiyorum. Hayatında yanlış bir şey gördüğünde lütfen gelip bana doğruyu söyler misin? Sana davetiye sunuyorum ve özgürlük veriyorum. Yetki veriyorum. Lütfen bana böyle bir dost olur musun? Benim için dua eder misin? Benim yanlış yollara girdiğimde beni kulağımdan çekip geri götürür müsün? Döve döve doğru yola yönlendirir misin? Bakın böyle bir arkadaş çevreniz lazım. Yoksa tövbe mümkün değil. Bu anda gidebilirsiniz. Vaz bitti. Böyle arkadaşlarınız yoksa güvendiğiniz, itiraf ettiğiniz, hayatınıza davet ettiğiniz, samimi olduğunuz, güvenli olduğunuz insanlar yoksa tövbe mümkün değil. Bakın biz yıllardır Simon'dan insanlarla çok zaman geçiriyoruz. İnsanlarla tanışıyoruz. Bazıları kiliseye geliyor. Bazılarından yakın arkadaş oluyoruz. Bazıları iman ediyor. Sonra vaftiz oluyor. Sonra zaman geliyor. Gittikçe daha az görüyoruz. Vakitleri olmuyor. Belki iş yolunda oluyor. Kiliseye gelmiyorlar. Küçük gruplara gelmiyorlar. Ve en sonunda ortadan kayboluyorlar. Ve tabii ki arıyoruz, peşinden koşuyoruz diyoruz. Nasılsın, ne yapıyorsun, teşvik ediyoruz. Ya abi biliyor musun? Evet, ya biraz kiliseye uzak kaldım. Ama Rab'be yakınım. Hep dua ediyorum. Biraz evvel bahsettim, kendimizi kandırıyoruz. Bakın bu iş çok basit. Matematiksel bir formül. Kiliseye uzak kalıp Rab'be yakınım diye bir şey yok. İmkansız. Neden? Bakın Rab Natan'ı Davud'a gönderiyor. Kiliseye uzak olduğunuzda tövbeye de uzaksınız. Çünkü hayatınızda hiç kimse yok. Natanlar yok. İman dostlarınız yok. Sizi kulağınızdan çeken yok. Sizin ne yaptığınızı ne ettiğinizi gören yok. Kiliseden uzak kaldığınızda tövbeye uzak kalıyorsunuz, Rab'be uzak kalıyorsunuz ve imanınız ölüyor. Bu kadar basit. Bakın Tanrı insan topluluğunu kullanmaya kararlı. Melekleri de kullanabilirdi. Hayır, her şeyde insanları kullanıyor. Paulus'u diyor git müjdeyi paylaş diyor. Yakup'a diyor git müjdeyi paylaş, git onu tövbeye çağır, git ona doğruyu söyle. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Ve günün birinde hayatının çökmemesi için çevrende senin hayatını görebilecek, gözlemleyebilecek, sana geri dönüş yapabilecek insanlar lazım. Ve bakın en büyük sıkıntılarımız görmediğimiz sıkıntılar. En büyük tehlike görmediğimiz kötü alışkanlıklar. Ama biz görmüyoruz ama çevremizdeki insanlar görüyor. Tövbenin bağlamı manevi dostluklar. Ve bakın bugün çok açık bir şekilde Rab'be şükretmek istiyorum. Benim hayatımdaki Nathan'lara şükretmek istiyorum. Çünkü onlarsız ben burada olmazdım. İlk başta eşim, tabii ki annem babam ama birçok Nathan'larım vardı benim. Bu kiliseden, evvelki kiliseden ve ben itiraf edeyim bakın ben Davut gibi değildim. Belki siz de öyle değilsiniz. Bana birisi geldiğinde o adam sensin dediğinde yok canım sen yanlış görüyorsun. Burada bir yanlışlık var sen durumları biraz karıştırıyorsun galiba. Bazen günler geçiyor, haftalar geçiyor, belki aylar geçiyor ve kutsal ruh içimizde çalışıyor ve ondan sonra geri geliyoruz diyorsun ki biliyor musun sen haklıymışsın. Teşekkür ederim. Gerçekten kaçmadın. Doğruyu söyledin. Süleyman Davud'un oğlu şöyle yazıyor özdeyişlerinde. Dostun açtığı yaralar sadıktır. Senin böyle bir dostun var mı? Senin hayatında sadık yaralar açma yetkisini verdiğin dostların var mı? Çünkü bakın gerçekten yoksa tövbe gerçekten imkansız bir şey. Üçüncü noktama geliyorum. Tövbenin kısımları nedir? Bakın dedik tövbenin çağrısı, Rabbin inisiyatifi. Ama tövbenin bağlamı insanlar, güvendiğiniz arkadaşlar. Onlarsız hiçbir şey olmaz. Peki kısımları nedir? Tövbenin kısımları nedir? Diyelim ki Rab sizi tövbeye çağırdı. İnsanları kullandı. Nasıl? Davud bunu nasıl yapıyor? Çok ilginç bir şey. Çünkü tövbenin parçaları var. Ve 51. mezmurda hepsi mevcut. Hepsi mevcut. Bakın Davud zihninle tövbe ediyor. İradesinle tövbe ediyor. Ve bütün kalbinle tövbe ediyor. Zihninle, iradesinle ve bütün kalbinle, zihninle, bakın nasıl yapıyor. Kendi hislerine, duygularına güvenmediğini anlıyor. Ve biz de bunu az çok biliyoruz. Çünkü bakın biz kendimize yalan söylüyoruz. Kötülük yapıyoruz ve kendimizi kandırıyoruz. Belki bahaneler üretiyoruz. Ve birçok insan birçok yanlış şeyler yapıyor ama kendilerini hiçbir zaman suçlu hissetmiyor. Kendi hislerimize güvenemiyoruz. Ve bu şu soruyu ortaya sürer. Peki neye göre tövbe etmemiz lazım? Hangi standart nedir? Ve bakın Davud ne diyor? Zeki Müren'in şarkısını söylemiyor. Seviyorum işte var mı diyeceğin demiyor. Hissettim işte demiyor. Ne diyor? Bakın 3. ve 4. ayete bakarsanız. Mezmur'da diyor ki isyanlarımı bilirim. Suçum daima önümdedir. Sana karşı suç işledim. Senin gözlerinde kötü olanı yaptım. Standart ne? Bakın standart hisleri değil. Onun için zihninle Tanrı'nın standardına gidiyor. Allah'ın standardı nasıl gidiyor? Kelama gidiyor. Allah bize kelamı verdi, yasasını verdi. Ne kadar nazik bir tanrımız var. Ve kelam deyince kutsal kitap hayat kılavuzu gibi bir şey. Kullanım kılavuzu gibi. Biliyorum biz beyler yeni bir alet aldığımızda pek kullanım kılavuzlarına bakmıyoruz. Ama hayat kılavuzuna bakmakta çok mantık var. Davut hayat kılavuzuna bakıyor diyor ki bak senin kötü dediğini ben yaptım. Sana karşı isyan ettim. Ve doğruya doğru, yanlışa yanlış diyor. Ve bakın bak, kelamdan uzaklaşırsanız, kelamın dışına çıkarsanız, kelamın otoritesini takmazsanız, o zaman iş bitti, tövbe mümkün değil. Hiç devam etmeyelim konuşmayı, sohbeti bitirelim. Bakın birçok insan diyor ki evet ben iman ettim. Allah sevgidir, Tanrı sevgidir. Kutsal kitapta yazmıyor mudur? Tanrı sevgidir. Evet yazıyor. Ama sen o sevgiyi bahane edip ben sevgiden ötürü zina ettim dersen sen o sevgiyi anlamamışsın. Çünkü o sevginin bir kutsal tarafı da var. Yargılayıcı bir tarafı da var. Ve Tanrı kendisi standardına göre, doğru ve yanlışa göre yargılıyor. İsa diyor ki beni sevenler Allah'ın sözüne itaat ediyor diyor. Beni sevenler kendi kafasına göre davranıyor demiyor. Bakın birçok insan, birçok imanlı kelamı bırakıyor, bir yana bırakıyor. Çünkü işlerine gelmiyor. Ve kelamın otoritesinin dışına çıktığınızda tövbe mümkün değil. Siz kendi kafanıza göre bir din ürettiniz. Kendi kafanıza göre bir felsefe ürettiniz. Ben İsa'nın imanlıyım demeyin lütfen. Standart, kutsal kitap. Davut yasaya geri dönüyor ve yasanın standardına göre zihninle tövbe ediyor. Sonra iradesinden, zihninle tövbe ediyor, iradesinden. Bakın nasıl? Ben suç işledim diyor. Bakın aması filan yok, savunması yok, bahanesi yok. Evvelden de söyledim. Ve bu çok farklı bir şey. Adem... Evet evet ama bana verdiğin kanı o yaptı. Hava, evet evet ama yılan beni kandırdı. Şaul, ama ben senin söylediğin yarısını yaptım. Yarısını yaptım. Ya. Dörtte üçünü yaptım. Bakın iradesinle ben suç işledim. Bitti. Ben şerefsizlik yaptım. Ben yüzüne tükürdüm Allah'a. Ama sımaması yok. Savunması yok. Bahanesi yok. Başka insanları suçlaması yok. İradesiyle bütün ahlaki sorumluluğu ve yükümlülüğü üstüne alıyor Davut. İradesiyle itiraf ediyor. Kaçmıyor. Gerçeğin yüzüne bakıyor. Bakın çocuklar bazen kavga ediyor. Hiç görmediniz değil mi? Bizde hep şöyle oluyor. Birisi ağlamaya başlıyor. Gidiyorsun ne oldu? Ama Leyla böyle yaptı. Leyla'ya gidiyorsun. Ne yaptın? Oğlum benim beni kızdırdı, sinirlendi. Ondan sonra gidiyorsun. Neden kızdırdı? Ama ondan evvel bunu yaptı. Çocuk ne oldu biz ya? Anaokula mı gittik yine? Ama bakın gerçek şu. Bizim hayatımızda da aynı. Evet evet ben öyle yaptım ama ondan evvel bu bunu öyle yaptı. Evet yani evlilik çatışmaları. O beni sevmesi... Gerektiği gibi sevmedi. Ben de ona bunu vermedim. Onun için o da bana bunu yapmadı. Çocuk çatışmaları. Şeytan çemberinin dışına çıkamıyoruz. Çıkış noktası iradenle diyeceksin ki ben suç işledim. Ben yaptım. Aması maması yok. Bahanesi yok. Savunması yok. Ben suç işledim. Birkaç hafta evvel bahsetmiştim. Annem beni yakaladı. Dersten kaçmıştım. İmzasını çakma yapmıştım. Öğretmene vermiştim. Özürlüydüm. Ondan sonra annem bunu bir buldu. Bir kıyamet koptu. Dedi sen öğretmene gidip söyleyeceksin. Teneffüste hocama gittim. Hocam konuşabilir miyiz sizden? Hocam ben size yalan söyledim. Dersinize katılmak istemedim. Annemin imzasını çakma olarak gösterdim. Suçluyum. Bu kadar. Davut zihninle tövbe ediyor. İradesinle tövbe ediyor. Ve en sonunda ve bu en zoru. Kalbinle tövbe ediyor. Bakın 6. ayete bakarsanız mezmurun. Diyor ki. İşte sen gönülde hakikat istersin ve bana içinde hikmet bildirirsin. 10. ayete bakarsanız diyor ki bende temiz bir yürek yarat ey Allah diyor. İçimde doğru ruh tazele diyor. Bakın burada kalbine tamiri mümkün mü kalbine? Evet ama nasıl mümkün? Kalbin nasıl bozulduğunu anlamamız lazım. Kalbin nasıl bozuluyor biliyor musun? Aziz Augustin 4. yüzyılda bunun üzerine bir kitap yazdı. Dedi ki problem hayatımızdaki aşkların düzensizliği dedi. Yani Tanrı'yı sevmiyorsun değil, Tanrı'yı az seviyorsun. Namusunu fazla seviyorsun. Her şey karmaşık oluyor. Ve kalbinle tövbe ettiğinde bu düzensiz aşkları yine düzenlemen lazım. Bakın burada neyi görmemiz lazım biliyor musunuz? Yine ben yorum bilimciye geri döneceğim. Bakın Davut ne yaptı? Davut birçok şey yaptı ama sonuçta zina işledi. Fiziksel zina işledi. Ama bakın fiziksel zina işlemeden evvel manevi zina işledi. Onu görüyor musunuz? Manevi zina işledi. Rab Davud'u yargıladığında ne diyor biliyor musunuz? Herhangi bir eksiğin olsaydı bana söyleseydin daha fazlasını vermez miydim sana diyor. Kat kat bereketlemez miydim seni diyor. Sen ben kim olduğumu unuttun mu diyor. Davud kalbini neden Batşeva'ya bağladı? Neden birdenbire hayatı rayların dışına çıktı? Çünkü Batşeva'ya kalbini bağlamadan evvel Rabbi unuttu. Mutluluğunu bir kadına bağlamadan evvel mutluluğunu Rab'de bulduğunu unuttu. Geçmişteki çocuklukta bildiği güveni unuttu. Manevi açıdan zina işledi. Günahının altındaki günah Allah'ı unutmasıydı. Günahının altındaki günah Tanrı'ya güvenmemesiydi. Şımarıklık yapmak demek bu. Kalbinle tövbe etmek en zor. Bakın Davut hayatında evvelken, güçsüzken, çobanken, çocukken, büyük büyük canavarlara karşı savaşırken kendi gücüne güvenemezdi. Çünkü gücü yoktu. Halk hiç kimse onu tanımıyordu. Herkes ona gülüyordu. Kime güveniyordu? Rab'be güveniyordu. Ama sonra bütün imparatorluğun gücü onun eline geldi. Ve artık Rab'be güvenmiyordu. Rab'be güvenmiyordu. Gücüne güveniyordu. Problemi ne olduğunu görüyor musunuz? Biz sık sık putlardan bahsediyoruz. Problem Batşeva değil. Problem bir kadın değil. Problem şehvet değil. Problem o Davud'u zehirleyen güçtü. Davud'un kandığı en temel şey Tanrı'ya tapmayı bıraktı. Güç putuna tapmaya başladı. Zina, yalan, cinayet bütün hepsi yüzeysel kalıyor. Kalbinden tövbe etmek için en dibine girmen lazım. Ben bunu neden yaptım? Neden evde devamlı pornografi izliyorum? Neden devamlı yalan söylüyorum? Neden devamlı borç alıyorum? Neden elimde olmayan paraları harcıyorum? Neden insanları üzüyorum? Neden bu kadar küstahım? Neden bu kadar kötü olduğunda insanlara eziyet çektirmek istiyorum? Bunun dibine inmeniz lazım. Size ters gelen bir insan değil, size belki nazik davranmayan bir insan değil. Problem kalbinizde, içinizde. Hangi putlara tapıyorsunuz? Davud kalbinle tövbe ediyor ve bakın bu noktadan sonra Davud'a birçok kötü şeyler geliyor. Ailesi ona karşı çıkıyor, krallığı kaybediyor. Birçok kötü şeyler geliyor ama bu noktadan sonra Davud hiçbir zaman bir daha güce tapmıyor. Hiçbir zaman bir daha güç putuna geri dönmüyor. Bu gerçekten bir dönüm noktası. Gerçekten bir değişim noktası. Davud artık kendi gücüne güvenmiyor. Bu noktadan sonra gerçekten değişmiş bir Davud. Aslında biz okuyoruz ve belki kafaları böyle yapıyoruz. Ve diyoruz ha başına neler geliyor. Ama bakın aslında şahane bir Davud. Başına bütün bunlar gelmesine rağmen Rabbi terk etmiyor bir daha. Krallığından kovuluyor ve kulun birisi Davud'a küfür ediyor. Bunu Kudüs'ten kovarken küfür ediyor. Ve ordu adamı diyor, gidip şunu öldüreyim mi bu gavurun tekini diyor. Ve Davud diyor ki, Allah ona Davud'a küfür et dediyse sen ona nasıl engel olabilirsin diyor. Anlıyor musunuz? Davud bu noktadan sonra değişik, bitti. Farklı bir Davud. Ve tövbenin kısımları insanı gerçekten değiştirebiliyor. Zihinden, iradenden ve kalbinden tövbe ettiğinde gerçekten, üçü bir araya geldiğinden gerçekten hayatınızda neyle karşılaşırsanız karşılaşın, hiçbirisi size yıkamaz. Hiçbirisi size yoldan çıkartamaz. Son noktama geliyorum. Tövbenin gücü nedir? Biliyorum biraz uzun ama bakın 51. ayetin ilk ayetin 51. mezmurun ilk ayetinde Davud ne diyor? Ey Allah, inayetine göre bana acı. Rahmetinin çokluğuna göre isyanlarımı sil. Bakın Rab burada Tanrı'nın bitmez sevgisine sığınıyor. Koşulsuz sevgisine sığınıyor. Hangi cesaretle sığınıyor belki soruyorsunuz. Bakın birçok arkadaşımın hayatında iki tane büyük soru var. Birisi, Allah gerçekten var mı? Gerçekten var mı? Doğaüstü bir varlık var mı? Ve varsa benimle ilgileniyor mu? Beni görüyor mu? Benim acılarımı görüyor mu? Benim çektiklerimi görüyor mu? Benim dualarımı işitiyor mu? Ve işitiyorsa bana iyimser mi bakıyor? Beni seviyor mu? Beni kabul ediyor mu? Bu iki çok temel soru var. Davud hangi cesaretle yaptıklarından sonra bu mezmuru yazıyor ve diyor ki senin bitmez koşulsuz sevginle benim günahlarımı sil. Nasıl anlamıyorum. Cevabı bize 1000 yıl sonra veriliyor. Bakın Davud'dan 1000 yıl sonra İsa Mesih geliyor. Ve iki soruyu da o cevaplıyor. Bakın Davud'un duaları nedir? Baktınız mı? Bana acı, isyanlarımı sil, suçumu temiz yıka, bana ruhunu temiz bir ruh ver. Lütfen beni önünden atma, lütfen kutsal ruhu üzerimden alma. Ve Rab bütün bunların hepsini yerine getiriyor. Her istediği şey yerine getiriyor. Nasıl yerine getiriyor? Bütün bunları İsa Mesih'ten alıyor. Bütün bunları tertemiz Tanrı'nın öz bebeğin, öz kulun beden almış Tanrı'nın ta kendisi dünyada yaşadıktan sonra hiçbir günah işlememiş olmasına rağmen bütün bunları İsa'dan alarak Davud'un bütün dualarını işitiyor. Davud'un duasını İşitiyor çünkü İsa'nın Getsemane bahçesindeki duasını işitmiyor. İsa da dua ediyor bakın. İsa da dua ediyor. İsa ne diyor? Lütfen Rab babam bu kadehi, bu kase benden al. Lütfen bu yargıyı, gazabı benden uzaklaştır. Ama benim isteğim değil, senin isteğin olsun. Cevap yok. İsa'nın duasına cevap yok. Halbuki kelamda okuyorsunuz. Adil adamın duasını her zaman cevaplanır. Adil insanın isteği her zaman Allah'ın önünde cevabını bulur. Ama adil insan İsa Mesih dua ediyor, cevap yok. Neden? Çünkü İsa'dan başka hiçbir adil insan yaşamadı ki. İki seçenek var. Ya İsa çarmıhtan kurtulacak ve bütün insanlık kaybolacak. Veyahut İsa çarmıha gerilecek. Ve İsa'nın duası işitilmeyecek. Ve böylece sen, ben, Davud, bütün insanlığa bir çare, bir çıkış yolu sunulacak. Ve Tanrı'nın yaptığı bu. Çarmıhta tam bunu yapıyor. İsa'nın duası cevaplanmıyor. Ve çarmıhta İsa dua ediyor. Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin? Ki Davud'un isyanları affedilebilsin diye. Ki Ali'nin suçu silinebilsin diye. Ki Ayşe'nin yüreği temizlenebilsin diye. Ki bilgenin üzerinden Rab ruhunu almasın diye. Anlıyor musunuz? Bakın bugün bu davetiye. Biliyorum tövbe pek bir hoş konu değil. Duymak istediğimiz bir konu değil. Kaçmak istediğimiz bir konu. Hepimiz aslında çok güzel insanlarız. Hayalinde yaşamak istiyoruz. Ama kutsal kitap daha doğru biliyor. Biz tertemiz insanlar değiliz. Her an, her gün tövbe etmemiz lazım. Ve İsa tövbemizin için bir yolunu yarattı. Çarmıha gelin diyor. Bütün zihninizden, iradenizden, kalbinizden tövbe edin diyor. Kalplerinizdeki aşklarını yeniden düzenleyiniz ve İsa Mesih'i Tanrı'yı tahtın üzerine oturunuz diyor. Çünkü her işlediğimiz günahın altında daha derin bir günah var. Martin Luther şöyle dedi, en meşhur 10 emirleri yorumlarken dedi ki 10 emirlerin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 emirin hiçbirisini birinci emiri bozmadan bozamazsınız. Ben senin tanrınım ve benden başka hiçbir tanrın olmayacak. Yalan söylediğimizde birinci emiri kırıyoruz. Zina işlediğimizde birinci emiri kırıyoruz. Çaldığımızda birinci emiri kırıyoruz. Şabatı bozduğumuzda birinci emiri kırıyoruz. Çünkü Tanrı'nın bize söylediğinden daha önemli bir şey var hayatımızda. Ve biz diyoruz ki ben Tanrı'ya itaat etmeyeceğim. Dua edelim. Göklerdeki babamız sana minnettarız. Bu metin için, bu konu için sana yalvarıyorum. Gerçekten hayatımızda bizi tövbeye çağır. Gün be gün, an ve an. Bize tövbe ruhunu ver. Bizim günahlarımızı affet. Ki söylediği gibi dudaklarımızla yine sana hamdlar sunalım. Seni yüceltelim. Yüreğimize bize temiz bir yürek ver Rab. İsa Mesih'in adına.